Taiwan Excellence ikisi biri sunar.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Gökhan Yılmaz.
Merhaba, ben Tunahan Saftır.
Yine bir ikisi biri daha birlikteyiz ve teknoloji oyun dünyasındaki gelişmeleri birlikte yorumlayacağız. İlk haberimiz Türkiye'den, ki Türkiye'den bu hafta oldukça fazla haber konuşacağız. Sizler de bir göz geçirdiyseniz görmüşsünüzdür haberleri. Mesela ilk haber Booking.com'un Türkiye'de faaliyetlerinin durdurulması. Çok enteresan bir şey. Kim istemiş bunu? Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği demiş ki Booking.com haksız rekabete neden oluyor. Bu yüzden kapatalım. Bir mahkemeye başvurmuşlar haksız rekabetle ilgili. Mahkeme de tedbir kararı almış. Yani mahkeme sürüyor. Daha sonuç yok. Ama tedbiren demiş biz.
Nasıl bir haksız rekabet? Ne yapıyormuş? Bir şey yaptıklarını biliyorum.
Fiyatları düşürüyormuş.
Yani adam diyor ki online mecradan eğer satış yapmak istiyorsan ve benimle çalışacaksan, ben sana yüzlerce müşteri göndereceksem benden ucuza veremezsin.
Evet.
Benim bildiğim bu. Bunu diyor. Ama başkasına verecekse, yani aynı fiyatta da verebiliyor aslında başkasına galiba.
Ya bilmiyorum ama genel olarak artık her şeyin dijitalleştiği çağda ben yurt dışına kaç kez tatile gittim. Eşimle beraber Booking.com dışında herhangi bir yere girmedim yani.
Tabii ki yani, ve ihtiyaç da duymuyorsun. 100 lira falan daha düşük çekiyor her zaman.
Şimdi işin tehlikeli kısmı şu. Tamam, evet, Seyahat Ajantaları Derneği'ni engelliyor olabilir ama şimdi Seyahat Ajantaları Birliği Derneği'ni şu soruyu da sormak lazım. Arkadaş, Booking.com dünyaya açık bir şirket. Tüm dünyadaki herkes bunu biliyor. Türkiye'ye de tatile gelecek olsa, İngiltere'ye de gidecek olsa, Amerika'ya da gidecek olsa ilk önce buradan bakıyor siteye. Bu Türkiye için de iyi bir şey. Yani sonuç olarak Türkiye'nin de o listede olması. Sizin böyle bir kaynağınız var mı? Yani sen İngiltere'deki adamın direkt olarak cep telefonundan girdiği bir programa, popüler bir programa sahip misin? Yoksa seni telefondan arayacak, oradan başka bir acenteye gidecek falan mı yani olay?
Yani
bizim buradan çıkmamız bence bizim için kötü bir olay.
Bizdeki alınmış bu karar hani bizimkilerin iş yapması için alınmış bir karar herhalde. Bizdeki sistemler eğer kullanılıyorsa veya...
İşte acenteler var ya orada gördüğünüz.
Acenteler onlar falan muhtemelen. Ama bu olay hani şey şeklinde konuşuluyor. Ufak ve butik otelleri falan bitirecek bir durum olarak
büyük
konuşuluyor.
İhtimalle,
çünkü
evet.
Adamların müşterileri neredeyse yarısını ve daha fazlasını Booking.com'dan getiriyorlardı. Burayı tatile gelen yabancı turistler de olsun, yerli turistler de olsun. Ben de aynı şekilde Antalya'ya gideceğim zaman Booking.com üzerinden bakıyordum. Hangi otel? Hiçbir fikrin yok. Bilmediğim bir şehir.
Evet.
Ve oradaki yorumlar da çok önemli.
Ve çok isabetliler dikkat ettiyseniz.
Yani bir taraftaki musluk aksın diye diğer taraftan kesmek hani pek mantıklı değil ama.
Bitirecek yani, çoğu oteli bitirecek
evet,
yani.
Evet, Roma tatilimizde mesela eşimle gittiğimizde otelin görevlisi inanılmaz bir hizmet sundu bize. Ve adamın tek söylediği şey lütfen Booking.com'da bunlardan bahsedin, bizden iyi bahsedin. Yani oradaki kötü yoruma o kadar hassaslar ki kötü yorum gelmesin diye ultrasonik bir hizmet sunuyor. Orada yazmayan birçok şeyi ekstra verdiler bize. Sırf övgüyle bahsedelim otelden diye. İnanılmaz da güzel bir tatil yapmıştık.
Uygun fiyatlı bir yer bulmuştum. Booking.com'un önemini gösteriyor ama.
Yine butik bir oteldi bu da bu arada. Hani öyle çok bildiğimiz bir Hilton değildi. Çok da iyi bir tatil oldu bizim için. Yani Booking.com olmasaydı nereden bulurdum oteli bilmiyorum açıkçası.
Bulamazsın kesinlikle ama bu sadece şimdi Türkiye için de galiba... kullanılmayacak. Yine Booking.com'a erişebildiğin sürece yabancı otellerde
tabii
rezervasyonu yaptıracaksın.
Var. Ama ben yabancılar için düşünüyorum. Şimdi Türkiye'ye tatile gelecek adam. Booking.com'da yok. Bir resmen bir şüphe yani bir risk faktörü. Adam.
Turizm konusunda hiçbir sıkıntımız yokmuş gibi yenisini ekledik.
Evet, acaba bu kararı alanlar bu kullanım kısmını bilmiyorlar mı?
Şimdi diyeceğim benim aklıma bir şey geldi. Yani firmanın Hollanda merkezde olması acaba bir etki olmuş olabilir mi? Portakal kesmek yerine siteyi keselim demiş olabilirler mi? Yani böyle bir saçma karar olabilir mi acaba?
Her geçen gün daha bir az erişimimiz oluyor hizmetlere. Hani bir Imgur gitti, sonra PayPal gitti, şimdi Booking.com gidiyor.
Ve PayPal'ın gidişi de yine ülkemizde arkadaşlar atölyesinde bir şeyler üretip yurt dışına satan birçok insanı vurdu.
Ya tabii zaten ki. Genelde
döviz
böyle
getiren,
şeyler
ufak da olsa döviz getiriyorlar.
Küçük işletmeleri vuruyor, büyükler devam edebilsin diye bir noktada.
Yani betonla uğraşıyorsan onda sıkıntı yok. KDV'yi sıfırla, vergiler düşük olsun. Sıkıntı olmasın, kanalı kazalım, sonsuz beton dökelim. Mesela Kanal İstanbul başlıyormuş. Bir beton şirketin olsa mesela oraya dökülecek beton herhalde sınırsız değil mi? Sonsuz.
Yani.
Türkiye'nin tamamen elektrikli ilk otobüs filosu İzmir'de hizmete giriyormuş. Mesela önemli haberlerden bir tanesi. Ya ben biraz baktım ama herhalde vakitsizliklerle tam araştıramadım. Yerli mi otobüsler değil mi bulamadım ben. Ama yerli otobüs üstünde herhalde yok değil mi? Gerçi ilk başta...
Aselsan'ın da bununla ilgili bir haber vardı zaten aşağı yukarı.
Aselsan'ın falan bir...
Hani... Yapmış olduğu olan mı acaba?
Zannetmiyorum, bunlar öyle değil gibi gözüküyor.
Ama sonuçta yine senin hani geçen hafta demiştin ya, o olaya bağlanıyor ya. Hani elektriğimiz de sonuçta bizim yeşil değil ve otobüslerin elektrikli olması da hani kar olarak belki avantajlı
mesela
olabilir.
Mesela belediye şöyle bir kar sağlayacakmış. Kilometrede sadece 25 kuruşa geliyormuş bunların tükettiği enerji.
Önceden fiyatı. Kaça geldi bilmiyor mu?
Yani 25 kuruş çok uygun bir fiyat ya genel olarak baktığında. Yani. Bizim hani benim kendi arabamın yaktığından söyleyeyim 30 kuruşun üstünde yakıyor. 35 kuruş falan yakıyor
şu an. Otobüse kıyasladığın zaman.
Tabii yani haliyle. Bir otobüsten bahsediyoruz bu tarafta. Gerçi tabii yani haliyle otobüste de bayağı bir enerji tüketiyormuşuz bu arada. Onu da görüyoruz bu tarafta.
Ama geleceğe de daha bağlı olacak. Hani sonuçta biz hep bu şekilde kalmayacağız ya. Mesela bundan 10 sene sonra daha yeşil enerji üretiyor oluruz. Evet. Doğalgaza bağlı olmayız belki. Vesaire.
Mesela bunlar 250 kilometre gidiyormuş. Aselsan'ın duyurduğu otobüslerden daha farklılar bunlar.
Yani daha
farklıdır.
Evet, 13 saat boyunca yol alabiliyormuş klima açıkken. Klima kapalıyken 16 saate çıkıyormuş. Yani klima yani çok da bir etki yapmamış. USB soketler falan varmış. Şarj edebilecekmişiz telefonu falan mesela üstünden. Ve İzmir'in de bu konuda ilk atılım yapan bir şehir olması da önemli. İzmir zaten en yaşanılacak yerlerden bir tanesi. Yeniliklerin de oradan geliyor olması yine beni sevindirdi. Çünkü İstanbul kadar bütçesi olan bir belediye de değil sonuçta.
Ya İstanbul'da zaten o hizmetlerin pek çoğunu faydalanamayız. Ya otobüs dolu geçer ya binsek de. Geçen hafta konuştuğumuz konulara gelecek yine.
İzmir'in gerçekten yaşanılması bir yer oldu. Bir gerçek yani İstanbul'da trafik olmadan bir şey olmadan. Evet. Sıfır otomobillere kur zam mı geliyormuş? Şimdi diyeceksiniz ki teknolojiyle ne alakası var ama şimdi yani zam oranı bayağı yüksek. Mesela ÖTV zammı nedeniyle %5 ile %15 arasında zamlanmış otomobiller. Şimdi %20 bir fiyat artışı gelecekmiş. Bu arada ben arabayı 60 bin almıştım. 2 sene geçti. Yani sahibinden.com'da 70 bin isteyen falan bazı adamlar var. Tabii ki 70 bin etmez ama. Aynı fiyata satabiliyorum. Bindiğiniz kar kalmaya başladı. Tabii ki paramın değeri kayboldu. Yani arabayı 60 bine satıyorum ama yenisini alamıyorum. 20 bine eklemem gerekiyor üstüne. Hani öyle bir durum söz konusu. Gitgide böyle tuhaf bir yer olmaya başladı ülke.
Zaten araç fiyatları yüksek. Hani evet. Şimdi bir de %20 daha gelince yani tahammül edemez. Yani 5'te 1'i fiyat artışı yani.
Çok sonuçta. Çılgın ya gerçekten de. Araba almaya mı koştursun diye yapıyor insanlar. Hani araba satışları az kaldı bu sene acaba koşalım diye mi? Bir sene, bir sonraki sene %20 zamlanacak şimdiden alın mı diyorlar.
Yani o da olabilir de hani ne kadar etki eder ki satışlara?
Bak ben arabayı 2014'te aldım. 2013, 2014 hatta 2012, 2013, 2014 araba fiyatları neredeyse sabit kaldılar biliyor musunuz? Arada böyle bir zamlanma oldu. Hı. Bir herhalde 2011-2012 geçişinde. Ondan sonra bir 3 sene gerçekten bayağı bir stabil gittik o tarafta. Kur da zaten dikkat
herhalde
ederseniz
çok dalgalanmamıştı. Herhalde o zam yetti 2-3 sene.
Evet herhalde ondan sonrasında koptu bir şeyler ama anlamadım tam olarak ne koptu. Araba almayı planlıyor muydunuz?
Yok canım.
Sen yeni bisiklet aldın zaten değil mi?
Evet. Ben de zaten en temiz yok hiç. Kafa temiz.
Ben de araba var ama artık arabayı kullanmaz oldum ya. Toplu taşımayı kullanıyorum. Tam ancak klişe muhabbet. Ancak ailemden gideceğim zaman falan
hız alıyorum. Hız İstanbul'da sokağa çıkılmaz deniyor
ya
arabayla.
Hız dışında şey var ya yani sokakta öyle insanlarla muhatap olmak zorunda kalıyorsun ki eğer arabanı alırsan. Önün ekranlar, zikzak çizenler. Bizde trafik polisi diye bir şey kalmadı biliyorsunuz. Denetleme diye bir şey yok artık trafikte. Yani salınmış durumdayız.
Park yeri sıkıntıları, bir sürü her şey.
Ölene kadar hiçbir şeye müdahale edilmiyor. Taksicilerle ayrı uğraşıyorsunuz. Mesela taksiciler trafikte de çok tehlikeliler. Geçen bir taksi olayı oldu. Bilmiyorum takip ettiniz mi ama. Yani bir takside taksici insanları kaçırıp durağa götürüp duraktaki taksicilerle birlikte dövebilecek kadar. Yani bak tek taksiciden bahsetmiyoruz. Bir durak adam, bir durak taksici müşteri dövüyor Türkiye'de. Yani...
Ve polis soruşturduğu zaman da taksiciyi korumaya çalışıyorlar.
Yok taksicinin herhangi bir şekilde zaten burada ülkemizde şey yok. Durağı yok yani denetlenmesi yok. Niye denetlenmiyor bilmiyorum yani kesinlikle. Ama geldiğimiz nokta bu arkadaşlar. Taksici bir insanı korkusuzca durağa götürüp duraktaki tüm taksicilerle beraber dövebiliyor artık. Ve korkmuyor.
Yani şaka gibi ya.
Ve salınıyor abi. Şu anda adam geziniyor sokakta.
Belki denk geleceksin yani ona
doğru diyeceksin. Diğer taksiciler de geziniyor. Neden? Çünkü adamlar ölmedi.
Yani.
Ölselerdi sıkıntıydı bak. Hani ölselerdi tamam orada bir suç unsuru oluyor ama ölmediğin sürece ağzını burnunu kırmış, seni tehdit etmiş, gasp etmiş falan filan sıkıntıydı. Ha savcıyı kaçırsaydı ayvayı yemişti ama.
Tabii canım.
Mesela arabanın içindeki savcının yeğeni, savcı filan olsaydı ayvayı yemişti full.
Ya bir de hani çıkamazdı uygulama yani. Sonucundan senin adres bilgin falan da adamların elinde olduğu için bu olayı yaşayanlar da tehlikeden her şeyini ellerinde
adamların. O da çok saçma bir durum yani. Kimliksiz olarak yorum yapmak yerine senin her şeyini açık bir şekilde oraya koyması falan çok sakat bir durum yani.
Ya ama zaten kimliksiz yorum yapsa ne olacak abi? Adam anlayacak ki kimin ne yaptığını.
Yok
ama,
hemen düşmeyecek yorum. 5 gün içinde mesela düşecek.
Bir de alacağı kişiyi görmesi falan da saçma ismen. Taksici beni görmek zorunda değil. Görmeyecek yani. Abi. Ben taksiciyi göreceğim. Çünkü bu ülkede taksici korkunç. Yani eskiden dikkat ediyor musunuz? Şey vardı bakın bir dönem taksiciler gasp ediliyor falan diyorduk. Hani anlatabiliyor muyum? Yolcu biraz güvensiz görünüyordu. Şimdi taksiciden korkar oldun.
Tabii canım.
Yani öyle bir ülkeye oldu.
Ya bazen şey, ben şuradan döneceğim, seni burada bırakayım diyor. Yani en basit örneği. Halbuki beni aldın istediğim yere kadar götürmek mükellefsin yani.
Abi daha dün başıma
yani.
Geldi. Bak dün başıma geldi. Bu taksicide de bir taksi açık bu arada. Açıktı. Hı. Ben ama bir taksiden binmedim. Zaten kullanmıyorum uygulamayı. Bindim taksisine. Evime kadar gittim. Fiş dedim. Fiş yok abi, almamışım dedi. O zaman dedim git al. Ben dedim parayı ödemeyeceğim sana. Çünkü ben dedim şirketten bu ödemeyi alabilmem için senden fiş almam lazım. E yok şimdi ne yapacağız dedi. E dedim ne yapacağız?
Fişsiz gezmeyecek o zaman canım. Allah Allah.
Dedim yani. Fiş taşıma senin zorunluluğun dedim. Burada bir anlaşalım. Bana dedi ki binerken niye sormuyorsun? Bak dedim sormak zorunda mıyım seni taşımakla yükümlü olduğum bir şey. Yani. Vermiyorum paranı dedim bak. Bulacaksın dedim. Telsizden anons geçti. Duraktan bir arkadaşı daha oralardaymış. Geldi. Verdi fişini. Bir de beklediğimiz süreyi de fişe eklemiş. Ama ben tabii ki eski para ödedim. Yani beklediğimiz süreyi şey yapmadım. Hı. Ödemedim ama şirketten o... Şaka bir yana. Takside 10 dakika bekledim ama gerilimli oluyor çünkü... Allah'tan adamın yani suratı birazcık şey, tehlikesiz durduğu için biraz isyan ettim. Şimdi biraz tehlikeli bir tip olsaydı uğraşmazdım o kadar.
Seni götürüyormuş durağa sonra. Gel bak, durakta vereceğiz sana.
Durağa gidelim deseydi gitmezdim.
Tabii canım.
Bir taksi açık gibi de orada. Şaka
ne
bir
olur
yana.
Ne olur ne olmaz. Trajikomik.
Aynen. Neyse geçelim bu konuyu. StarCraft Remastered duyurulmuş. Abi bu Blizzard biraz şeye dönmedi mi ya?
O çoktan döndü zaten Blizzard
yani
biraz şeye.
Para kazanma firmasına döndü. Oyuncu boyuncu firması değil para yani. Ödedi.
Onlar Activision'la birleştikten sonra zaten 180 çizdiler tamamen. Evet. Daha önce de zaten para odaklı bir firmaydı ama şöyleydi.
İçerik veriyordu.
Kaliteli üretiyoruz, hakkını da istiyoruz şeklinde evet. Çalışıyorlardı. Şimdi yine kaliteli üretme kısmını tutturmaya devam ediyorlar ama daha da bir para odaklı oldular. İşte mesela Diablo 3'e Necromancer falan gelecekti sınıfı. Ücretsiz vereceklerdi. Parayla çıkardılar falan, çıkaracaklar falan. Şimdi bunu da getiriyorlar StarCraft'ın.
Sanki Diablo 3 mükemmel bir oyun olmuş gibi de parayla içerik çıkartıyorlar ya.
Activision böcek ilacı gibi girmiş firmaya ya. Ama yayılmış o, böyle.
Abi oynayan adam Bobby olduğu Kotik. Sürece dolarlar abi. Bu net. Yani biz DLC'lerden memnun musunuz dediğimizde memnunuz abi para ödemekten diye anketten sonra.
Deli gibi para kazanıyorlar.
Evet yapacak hiçbir şey yok. Oyun sektörü değişecek tabii ki. Belki de biz anlamıyoruzdur
olayı. Hala Warcraft yani.
Şimdi yaşıyor. StarCraft geliyor işte. Hani StarCraft 2'den önce ilk StarCraft ve işte Brood War'un ek paketiyle beraber oynanışı çok daha iyiydi. Hala oynayan insanlar falan var. Ona bir yeniden yapalım. Age of yaptı. Hani Age of gibi biz de remasters yapsak iyi satarız falan demişler. Muhtemelen 10 dolar falan gibi satacaklar deli gibi.
Herhalde öyle bir şey olacak. Bakalım sonu ne olacak? Bu iş nereye doğru gidecek? Biliyorsunuz Amerika'da hani Türk Hava Yolları ile ilgili bazı düzenlemeler yapılmıştı. Özellikle Türk Hava Yolları ile değil de Türkiye'den direkt uçacaksanız falan tarzında. Evet. O da Türk Hava Yolları'nı kapsıyor tabii ki. Kimi kapsayacak? Türkiye'den kim direkt uçuyor o tarafa? Yani ne yazık ki böyle bir karar almışlardı. Resmen ülkemizi saf dışı bırakmak için bu hava yolu olaylarında ki Türk Hava Yolları açıklamalarını yaptı. Mesela rekor sayıda yolcu taşımışlar geçtiğimiz dönem. Yani Türk Hava Yolları'nın rekor sayıda yolcu taşıma kapasitesine ulaşmış.
Reklamlar işe yarıyor demek ki.
Yarıyor. Hı. Demek ki biz de orada bazı şeyleri göremiyoruz. Yönetim demek ki demek dikkatle iyi karar çekiyor aynı dikkat zamanda. Çekiyor. Bir de hizmet kalitesi hala çok yüksek. Bak evet. Bazı ekonomik nedenlerden dolayı bazı şeyleri kısmalarına rağmen Türk Hava Yolları'nın üstüne şu anda hava yolu yok bu bölgede uçabileceğin. Ha, tabii ki Arapların hava yolları var ama onların da fiyatları zaten uç noktalarda. O fiyata Türk Hava Yolları'nda business uçabiliyorsun yakalarsan. Yani. Öyle bir durum söz konusu. Her neyse Türk Hava Yolları da bu uçuş yasağına karşı bir önlem almış. 31 Mart'tan itibaren Türk Hava Yolları'nda ücretsiz Wi-Fi başlıyor. Eğer kıtalar arası uçacaksanız ya da Avrupa'ya uçacaksanız uçakta internete bağlanabileceksiniz. Herkese ücretsiz internet verecekler. Band kapasitesi yeterli bilmiyorum. Kısıtlıyken bile çok limitliydi. Şimdi nasıl olur bilmiyorum. Yani eziyete dönüşür mü? Belki planlamasını yapmışlar.
Ya belki durumdan dolayı biraz daha esnetmiş olabilirler.
Herhalde tablette dağıtacaklarmış.
Şeyde sunmuyorlar ya. Şimdi sen telefondan başka bir şey kullanmayacaksın değil mi? Telefonda da çok fazla internet yemezsin herhalde. Yani sonuçta açıp da film izlersin gerçi ama.
Abi WhatsApp'tan mesaj yaşamayacak hale geliyor bazen internet uçakta.
O konuda bir şeyler yaparlar herhalde. Genişletme falan.
Herhalde bir şeyler yaparlar diye düşünüyorum. Şimdi orada eskiden sadece business class'a, elite plus üyelerine ücretsizdi. Hani kar sahibi olanlara. Şimdi alt tarafta herkes açtıklarında business class'takiler de bağlanamayacak. İnşallah o taraftan bir kayıp yaşamazlar.
Farklı bir altyapı hani onlara ayrı bir internet, üst ön taraftakilere ayrı bir internet.
Nasıl yapacaklar şey. Bilmiyorum yani o tarafı.
İlla bir planlama yapılmıştır.
İnşallah. Sonuçta. Yani ama diğer böyle bir ya da. İş yapmaları bence seçim olayını yine arttıracaktır. Kullanıcılar seçmek isteyecekler de Türk Hava Yolları'nı. Ekstra olarak da tablet dağıtacaklarmış. Tablet ihalesine çıkacağı konuşuluyor.
Nasıl bir tablet gelecek? Ya, o da önemli.
Evet. Yani ya çok önemli şey. Değil yani aslında. Zaten bedava yani. Tablet verecek.
Tabii.
Bir de Türk Hava Yolları'nın açıkçası eğlence sistemi o kadar iyi ki. O kadar güzel filmler oluyor ki. Ben tablete falan bakmıyorum zaten Türk Hava Yolları'nda.
Ben interneti bile kullanmıyorum. Ha, çok, yani. Hani gerçi ben uçağa bindim. 10 saatlik bir uçuş falan yapmadım ben de ama. Hani
ben interneti kullanıyorum.
5 saat şöyle, altında filmler ihtiyacını götürüyor.
Ya biz uçarken genelde kıtalar arası Amerika'ya falan giderken Burada ailem uyumuş, uyanmış, kahvaltısını yapmış. Öğlen dışarı çıkarken falan benim uçak hala havada oluyor. Yani öyle bir saat farkı oluyor. İster istemez yazışmak iyi oluyor onlarla. Yani onlar da rahatlıyorlar. Şimdi senden 13 saat, 15 saat haber alamıyor.
Tabii.
O süreçte haber verebilmek iyi oluyor. Sen bekar adamsın, anlamazsın gerçekten.
Ben 6 tane film giderim ya bu sırada.
Akbank'ı sistemleri çöktü. Bilmiyorum siz yaşadınız mı sıkıntı ama bize birkaç tane yemek getiren firma abi Akbank çalışmıyor, ödeme alamayacağız falan dediler. Gittiler. Hatta Erdi ile beraber ortak söylemiştik. Bir dahaki geldiğinde ben tek ödemek zorunda kaldım hepsini. Adam beni yakaladı çünkü o tarafta.
Akbank arkadaşlarla yemek
bana
yemek lazım.
Bana böyle zararları oldu yani sistemin. Yani genel olarak çökme var ama Akbank'ta neden çöktüğü ile ilgili herhangi bir açıklama yok. Bazı iddialar var. Akbank'ın sistemine saldırı olduğu, bununla ilgili çökme yaşandığı ya da biliyorsunuz Akbank'taki çalışanlar bir Banksis neymiş? Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası greve gitmek istemişti. Fakat işte bu bankaları denetleyen kurum demiş ki ya bu bizi zarara uğratır ülke olarak. Gidemezsiniz. 60 gün ertelemiş grevi. Acaba diyorlar o grevin ertelenmesinden dolayı mı böyle bir sistem sorunu yaşandı? Çünkü 2 gün boyunca şubeler de hizmet verememiş Akbank'ta.
En azından banka güvenlik için açığı durumundan daha iyidir de yine kötü.
Yine çok kötü tabii.
Yine çok
ya
kötü.
Bankada param var, bilmem ne var, çekemiyorsun falan. Yani saç baş yoldurur.
Tabii canım.
Normal bir olay değil bu. Siz yaşamadınız sorunuz.
Ya ben Akbank kullanmıyorum.
Ben de kullanmıyorum, evet.
Siz kullanıyor musunuz?
Evet. Zaten şey var, yani bir mesela yan yana böyle bir sürü şey koyuyorlar ya. Bankamatik. Bir garanti bankasının önünde sıra var, orada sıra bekliyorsun. Geri kalan var ya, diyorum ki bazen şu bankaların da müşterisi olmak varmış. Bomboş gelen alıyor, çekiyor, gidiyor, sen sıra bekliyorsun o tarafta. Arkanı da birikiyor sonra.
Aynen.
Öyle bir durum söz konusu. MNG Holding'den rekor bir domain alımı gerçekleşti. MNG.com'u 500 bin liraya satın aldılar. Hatta 520 bin liraya. Pazarlık yapmışlar bayağı. Nereden almışlar pardon, bir saniye. Alanatları.com'dan satın almışlar. Adam zamanında almış MNG.com'u ki 3 harfli bir yani domain almak zordur.
BSC.com'u alsak mı diyordum ben bir arada.
Düşün yani.
Tabii canım, yani global bir şey yani.
Müthiş bir fiyat değil mi?
Bir de pazarlık nasıl olmuştur ya, düşünsene yani ufak bir şeyi bile indirsen.
10 gün sürmüş.
Bir rakam indirsen 1000 lira falan kâra geçiyorsun falan.
İnanılmaz değil mi yani? Garip bir durum.
Müthiş bir fiyat.
İşte MNG Holding'in gelirleri falan bakıldığında çok ufak bir alım falan diyorlar buna ama adamın herhalde bütün o domainler içinde dediği paraların fazlası şu ana kadar çıktı onca yıldır.
Büyük ihtimalle öyle oldu.
Evet, bu zamanı beklemiş.
Bu zamanı beklemiş işte. İşte biliyordum ben bir gün bu domaini para edeceğini biliyordum falan diyor böyle.
Biz de mi baksak diyeceğim de artık yani kaç tane seçenek var 3 haneli.
Geçti artık.
Kalmamıştır evet. Artık. Kurutmuşlardır.
Sony daha önce bir PlayStation 4 modeli üzerinde çalışıyormuş. Gerek var mıydı ya?
Bence yok yani ama mesela benim ev arkadaşım da var, yeni model çıktığı zaman direkt yeni modeli alıyor yani. Yenisi çıkınca yenisini almak isteyen bir sürü insan var, yine satacaktır.
Ne olacağı önemli, Pro'nun bir slim modeli mi
ya
gelecek
herhalde
Pro'nun
öyle. Ya bence Pro'nun slim modelidir diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü hani eskisini küçültmenin pek bir anlamı kalmadı ya.
Ebat olarak Pro hani normalinden daha büyük ve biraz daha böyle kaba duruyor. Belki onun bir slimi gelirse gelir, onun dışında bir şey yapmak mantıksız olur. Ya da PlayStation 3'teki belki bir süper slim model ama sanki öyle bir şey için de çok erken gibi geliyor, bilemiyorum yani. Daha zaten çok
net şimdi yıl sonunda şey Scorpio gelecek. Hı hı. Scorpio'nun karşısına koyacak bir şey olarak da düşünürse belki Pro'nun üstüne bir şeyler daha ekleyip birazcık daha geliştirip bir slim model olarak bir şey çıkartabilirler.
Bu arada God of War 2017'de çıkacakmış.
İşte God of War da gelirse beraber bir güzel bundle da satarsın onun deli gibi.
Böyle bir değişik bir şey olabilir gerçekten.
Belki şey gibi olabilir, böyle Xbox One S'te hani birkaç ufak düzeltme güncellemeyle birlikte biraz daha artış sağlamışlardı işte 4K desteği gibi. Belki onu direkt olarak verecek bir şey olabilir.
Yalnız gerçi güncellemeyle de geldi 4K'da. Tek başına yeter zaten, konsol falan çıkartmana tabii gerek yok.
Yani.
Scorpion'un karşısına koy gitsin işte.
Aynen öyle yani. O tarafta ne var?
Büyük ihtimal zaten öyle bir şey olacak.
Büyük ihtimalle.
Onu seslendirmenin de demiş zaten işte. Bu sene geliyor oyun falan demiş. Bakalım bu sene gelirse güzel olur yani.
Bu arada Witcher serisi 25 milyondan fazla satmış.
Çok bir güzel rakam.
Yani inanılmaz. Ülkenin en değerli şirketlerinden biri sayılıyor zaten şu anda.
1 milyar TL'den falan daha fazla para getirmiş oluyor işte. Bayağı güzel.
Güzel bir fiyat politikasıyla da çıktılar zaten.
İkinci kitapla Türkçe geliyor diye sevinilmiş de yani kitaplar zaten en de sonunda Türkçe çeviriyorlar. Bu kadar sevinmenin de bir anlamı yok değil mi?
Yani merak edenler de var illaki yani. Çünkü zaten o esas yazar hani oyuna ilham veren yazar. Oyunu mesela hiç oynamamış. Hatta hiç oyunları desteklemeyen çok kaba saba bir adam. Hani oradan tekrar oyuna dönüp oyunun sonra tekrar ikinci kitabın Türkçe olarak çıkması insanlara bir merak uyandırıyor. Yani hikayenin orijinali neymiş, ne değilmiş gibisinden. Çünkü destek veren bir yazar yok öbür tarafta oyuna. Hani ilginç bir durum orası.
Şimdi oyunları da Türkçe oynayabiliyorsun. Yani Witcher evet dünyasına dalmak için kitapla beraber gidersen bayağı güzel bir şekilde.
İyice serinin koyu hayranlarına şey olur.
Evet, olabilir gerçekten. Oyun hala da ben bakıyorum sağda solda fotoğraf paylaşılıyor. Sanat eseri bir
3'te açtılar bayağı.
Çıktığında da hani 59 liradan kutulu sürümü çıkmıştı. Hani fiyatları da hala daha diğer oyunlara göre çok iyi.
Yani siz bakmayın, Witcher 2'de ilk çıktığında grafiksel olarak o dönem için çok çok ilerideydi. Yani adamlar hep grafik limitlerini zorluyorlar. Witcher 3'ün bir özelliği var. Witcher 3 çok çok iyi grafiklerde olmasına rağmen birçok sistemde oynanabildi.
Optimizasyonu daha iyiydi. Witcher 1 ile 2 falan böyle bayağı bir kastırıyordu.
Ve yani çıkardıkları DLC'lerde yani 20-30 saatlik hikayeler sunuyor. Neredeyse oyun kadar. Hatta pek ya çok oyundan
oyun
fazla.
Oyun dünyasına resmen ayar çekti adamlar. Böyle olmalı bu diye.
Evet. Olması gerekeni yaptılar.
Ve güzel para kazandılar. Şimdi bu parayı da önemli ölçüde Cyberpunk'a harcayacaklar. Cyberpunk'ın prodüksiyonu çok daha kaliteli olacak.
Hayırlısı bakalım. İnşallah oyun da kaliteli olur. Şimdi paranın fazla olacağı da oyunların iyi olacağı anlamına gelmiyor. Mass Effect Andromeda var mesela. Yani olay ortada.
Şimdi ben
gerçi o yine çok kötü değil bana sorarsanız.
Ya atmosfer komik olarak falan çok güzel de.
Komik olan yerleri
var. Diyaloğa girmeyeceksin sadece. Evet.
O kopuyor biraz. Ben şimdi ağırlıklı bayağı bir oynadım. İncelemesi de geliyor zaten. Hani bunlara takılmazsan oyun çok güzel genişletmişler, tamam mı? Bir dünya işte, açık dünyalı farklı gezegenlere gidiyorsun falan. Aksiyon güzel, combat sistemini güzelleştirmişler. Çok fazla karakter, çok fazla görev var gerçekten de ve çok fazla konuşan karakter var. Bunu hissedebiliyorsun ama erken çıkarmışlar oyunu. Yani
o
biraz ittirmişler.
O,
o hiç zaten olmamış, kopartıyor seni falan böyle.
Garip ya, yani bazı videolar izliyorum.
Şimdi spoiler da vermek istemiyorum ama karakter diyor, şimdi çok üzüleceği bir şey mesela. Senin en çok üzüleceğin şeylerden bir tanesini söylüyorlar. Karakter garip garip bakıyor. Kopuyorsun orada falan. Hani hikayeye çok fazla odaklanamıyorsun ama şey, Galaxy'yi güzel yapmışlar.
Acaba bir güncelleme gelir mi ona ya, bütün bu hataları gidere?
Çok eleştiri aldılar. Belki yapıyorlardır ama bir ses çıkmadı henüz.
Ya böyle çıkması bir kere zaten offside oldu da hani oradan toparlasan ne kadar.
Zor değil mi gerçekten?
Yani sen farkındasın sonuçta böyle bir oyun yaptığında ama niye böyle bir şey
yaptın? Ya bir de bayağı şey, 1200 tane diyaloğa girebileceğiniz karakter. Ben hiçbiriyle diyaloğa girmek istemiyorum ki yani. Böyle karakterler koymuşsun ki hangisiyle diyaloğa gireyim?
Bir de hangisini düzelteceksin? Yani. Hepsinde göz aynı. Ya acaba gözleri farklı biri mi? Sonradan mı oyuna eklemişler? Gözleri hiç hareket etmese daha iyi.
Ya da bir motion track, farklı bir teknoloji kullanıp tekrardan hani bir import edebilirler mi oyuna?
Ya bak, gözleri sabit tek noktaya baksa daha iyi. Ne söyleyeyim?
Bir tane ırk vardı. Hiç gözü gözükmüyor, tamam mı? Maske. O şekilde de gidebilirlerdi aslında. Hiç mimik yok, dudak hareketi yok. Ne güzel, rahat.
Hiçbir şeye gerek yok abi.
Hep onlarla takılacaksın.
Hepsi maske takmış falan. Andromeda'da maske takmaları gerekiyormuş diye de bir şey sıkarsın.
Bu arada Uber'in otonom aracı kaza yapmış. Otonom araçlar güvenli falan diyoruz ama tabii ki yapay zeka kadar güvenler içinde çalışan. Ve takla atmış.
Of.
Ve Texas'ta da, Arizona'da da şey yapılmış. Yani araç testleri askıya alınmış. Şu an kaza neden olduğu bilinmiyormuş ama arkadan böyle sol arkadan çamurluğa çarpmış, takla atmış görünüyor.
Kendisi onun arkasına çarpmışlar herhalde.
Valla kim kime çarpmış atmış. Tam olarak haberde hiçbir detay yok. Bir araba var yan yapmış böyle
ya
duruyor.
Zaten bunların en büyük sıkıntısı hani sürücü olsa bir şeyi telafi edebiliyorsun da otonom araç daha hani tam yaygınlaşabilen bir şey olmadığı için en ufak bir hatada hemen.
Ama otonom araçta şu an 50 tane kamera olduğu için sağında sonunda kim nereden geldi, sonra yani nereye çarptı, radar verileri falan var, ona bir bakarlar. Ama günün sonunda yani otoyoldaki bütün araçlar otonom olmadığı sürece
haliyle
her zaman bir tehlike var.
Evet, Tesla ile beraber çalışsınlar ya. Tesla'dan alsınlar araçları işte.
Ya bilmiyorum ne yapacaklar ama Uber'in bütün olayı insanları saf dışı bırakmak. Bak, Uber ilk önce nasıl başlıyor? Kendi aracının şey şoförü ol, insanları çarp falan. Sonra nasıl devam ediyor? Şoförsüz araç yapmaya çalışıyor.
Zaten Uber'in böyle internette de şeyi var. Yavaş yavaş hani kötü bir firmaya doğru ilerliyor.
Yani zaten öyle. Şeytansız firmaya doğru gidiyor. Her şeyi ucuzlatıyor. Okey. Şoförsün bak. Kendi şoförün var. Paranı kazan falan. Uygulamayı yaygınlaştırıyor. Herkes onu kullanmaya başlıyor. Sonra şoförü tamam sen gidebilirsin artık. Ben kendi aracımı kendim süreceğim diye.
O herhalde hep sıkıntı olacak. Otonom araçların yaygınlaşması ve gerçek sürücülerin işin içinden biraz çekilmesi durumu. İlla
abi,
bir noktada çekilemeyeceğim.
Öyle bir durumda Uber ne oluyor biliyorsunuz değil mi? Dünyanın tek taksi şirketi oluyor.
Ama gelecekte Tesla da gelebilir.
Hani Uber yolcuyu
arabalarına çıkartıp şeye falan sokacaksın. Kâr etsin.
Ama gibi. Uber üzerinden.
Mesela Uber'in otonom aracına binmiş olsaydın sen geçenki taksici yerine, fatura sorunu yaşamayacaktın. Abi faturam yok diyecekti sana girdiğin gibi mesela. Otonom aracın böyle bir avantajı olacak.
Şirket mailine gireceğim, şey göndereceğim. E-postaya geliyor fatura. Elektronik fatura yolluyor adamlar.
Tamam işte, hiç sıkıntı yok.
Güzel olan kısmı şak diye geliyor. Bizimkiler gibi değiller yani. Neyse, bilim insanları ıspanak yaprağını atan bir kalbe çevirmişler. Artık ıspanak yemeyi pek düşünmüyorum yani, son görüntü pek hoş değil. Şöyle yapmışlar, ilk önce bütün o yaşayan hücrelerden arındırmışlar. Sadece selüloz kalmış ve damarlar kalmış ıspanağın üstünde. Sonra ıspanağın damarlarına kan pompalamışlar. Sonra da kalp hücreleri enjekte etmişler. Yani olaya bak. Sonra kendi kendini atmaya başlamış.
Neden ıspanaktan acaba?
Şey yapmış yani araştırmacının haberin başlangıcı çok enteresan. Araştırmacı diyor ki, ıspanağa baktığımda damar yapısı falan hep bana ilham vermiştir. Böyle değişik gelmiştir falan. Sonra ben de enjekte edeyim dedim.
Adam yemek olarak ıspanak seviyormuş meğerse.
Sonra şeymiş ama yani daha henüz dokuların tam olarak nasıl tepki verdiğini, neden tepki verdiğini anlayamamışlar. Araştırma devam ediyormuş ama kendi kendine atmaya başlaması falan muazzam.
Yani şey yapacaklar, sıfırdan her şeyi yapabilir hale geleceğiz yani sonuçta.
Ama ıspanaktan kalp falan değişik olaylar ya. Gerçekten fantastik bir şey yani. Görüntüsü falan kanlı canlı bir şey duruyor yani böyle. Evet.
Normalde kalbi şey yaptığın zaman, tüm kanları çıkardığın zaman beyaz bir şey kalıyor geriye. O da çok ilginç mesela. Bembeyaz bir kalp normalde beyaz çünkü. Kan hücrelerinin hepsini çıkardığın zaman, işte al yuvarları falan filan, bembeyaz bir şey kalıyor böyle. O da ıspanak, bilmiyorum, ilginç.
Ispanak değişik.
Yani zamanla bütün organlarımız sebzelere mi dönüşecek, ne olacak?
Bu da kıpkırmızı görünüyor tabii yani. Yani tabii yani kanı pompaladın mı içine? Değişik bir
oluyor. Hücreler orada ne kadar yaşayabilecek, ne kadar varlık gösterecek?
Tam vejeteryenler için olabilir. Evet. Ben et yemiyorum ya ıspanaktan falan.
Öyle bir şey olabilir. ABD Temsilciler Meclisi internet verilerinin satılmasını onaylamış. Yani operatörler elde ettikleri, topladıkları bilgiyi senden yani izin almadan satabileceklermiş.
Evet, geçen hafta bahsetmiştim. Bayağı tartışma
yaratmış bu. Ama bunu neden ve nasıl savunmuşlar biliyor musunuz bu kanunu? Yasalar çok boğucuydu. Biz daha böyle relax hale getirdik. Kullanıcımız daha rahat olacak filan demiş. Yani kullanıcı rahat olmazsa ne alakası var bunun yani şimdi?
50 tane falan senatör onay vermişti galiba ama bunların başları var işte 3-5 tane. Şimdi bir tane kampanya başlatmışlar işte internette. İnternetteki gizliliğin önlenmesi, sağlanması konusunda çalışan bir avukat falan bir şey birisi başlatmış Amerika'dan. İşte 1 milyon dolar toplamayı hedefliyorlar.
Bana ver.
Bu adamların direkt bunları onayı veren adamların şeylerini satın alacaklar. İnternet geçmişini satın alıp afişe edecekler. Amaç bu. 1 milyon dolar için 4 günde falan 100 bin dolar toplanmış. Herkes çatır çatır para veriyorlar. Onları alıp çıkartacaklar, bakalım nasıl bir şeymiş diye bunları soracaklar.
O fantastik olur eğer öyle bir şey olursa müthiş gerçekten. Bir şey. Evet.
Karşı atak yani tam.
İnanılmaz kontrat olur gerçekten. Çünkü alınan karar bence haksız yani. Ben böyle bir şeyi savunamam, kabul edemem.
Yani düşünsene her şeyin, işte senin tüm girdiğin siteler, yapmış olduğun her şey, internete girdiğin her şey satılabilir bir ürün olacak ve sana ulaşabiliyor olacaklar yani.
Zaten şey demişler, paralı VPN servisler Amerika'da patlama yapar böyle olursa.
Büyük ihtimalle.
Gizlilik diye bir şey kalmamış olacak. Şey savunması da burada çok yanlış. Hani benim gizleyecek hiçbir şeyim yok falan tarzında bir şey dediğin zaman. Hani senin gizleyecek hiçbir şeyin yoksa kıyafetle sokağa çıkmaman lazım. İşte sessiz konuşmaman lazım. Telefonunla özel konuşma yapmaman lazım.
Yok abi, şöyle bir olarak çok basit bizim ülkemizden şey vereyim. Ya bugün evet, hayır ikisinden bir tanesini savunabilirsin. Ama birçok insan gizliyor biliyorsun. Çünkü yani saçma sapan tepkiler alabiliyorsun.
İlla ki.
Şak diye evetçi misin, hayırcı mısın ortaya çıkabilir mesela.
Onu da kapalı bir şekilde yapmaman lazım o zaman mesela.
Evet, yani senin girdiğin sitelerden direkt senin siyasi kimliğini, cinsel kimliğini falan ortaya çıkartabilirler.
Özellikle yani bundan dışarıdaki insanların belki ben bilmesini istemiyorum yani.
Yani istemediğin şeyler var, evet. Yani internet gitgide dandik bir yer olmaya başladı, dikkat ettiniz mi?
Ya öyle.
Yani ilk başta amaç neydi? Bilimsel bir yerdi. Yavaş yavaş kitlelere yayıldı.
Bilgi edinmek için.
Evet, ondan sonra büyük şirketlerin sömürdüğü bir yer haline
almaya başladı. Oğlan ders yapacak falan diye başladık.
Sonra nerelere geldi olay?
Yani bambaşka noktalar.
Arif'in attığı volüm arıyorum diyorlardı hani arayanlarda.
Şimdi artık bambaşka şeyler arıyorlar onlarda.
Spider-Man Homecoming'in bir fragmanı paylaşıldı. Bence yeni Spider-Man film herhalde şu ana kadar yapılmıştan en iyisi olacak.
Teknoloji sayesinde?
Ya teknoloji sayesinde diyorsun da abi, Star Wars'ta ilkini izliyorsun. O zamanki teknolojiyle Spider-Man'in Sony satın aldıktan sonra hani çektiği teknoloji arasında yüzyıllar var. Ama Sony bir türlü doğru dürüst bir seri yapamadı yani onu.
Ben bu filmdeki karakteri hiç sevmedim ya. Çok yabancı geliyor yüzü. Yeni Spider-Man
bağdaştıramamak yani noktasında yani.
Biraz bir de şey, Iron Man'le falan bir araya getirmişler. Bu konseptten de artık baydım açıkçası. Süper kahramanlar seviliyor ayrı ayrı. Hepsini bir araya getirelim daha güzel satarız. Hepsinin hayranına hitap ederiz falan tarzındaki konsept bilmiyorum ya. Çok çekici gelmedi bana.
Ya ben şöyle sevdim. Sözünü kestim kusura bakma. Tekrar devam ederiz. Şimdi Spider-Man benim en sevdiğim karakterlerden bir tanesi karakter olarak. Yani bir bilim adamı biliyorsunuz aynı zamanda kendisi. Bilim insanı. O yüzden hani ağ atar kapsülünü falan filan yapabiliyor.
Normalde
vesaire.
Şey değil mi? Çizgi filmden hatırladığım kadarıyla hani fotoğrafçı, gazeteci falan.
O gazeteci kimliğini sonradan kazanıyor. Aslında bir bilim insanı yani. Öğrenci olarak kimya kısmına falan çok böyle değer veren, önem veren bir şey. Zaten bir yine bilim gezisinde örümcek oraya hani giriyor da sokuyor arkadaşı. Filmde tabii ki şimdi Spider-Man dediğin şeyde Marvel'ın ve DC'nin yaptığı bir olay var. Karakterlerin farklı evrenlerde geçen farklı hikayeleri var. Yani bir sürü seri çıkartıyorlar. Mesela Amazing Spider-Man diyor. Normal sadece Spider-Man diyor. Başka bir şey çıkartıyor. Orada farklı bir karakter olarak devam ediyor. Hikayesi biraz daha değişiyor hani şeyi filan. Ama ben son dönemde hani Amazing Spider-Man'den sonra toparlama yolunda iyi bir adım olarak görüyorum bunu.
Ya film olarak...
Ya ben karakterlerin birleşmesini orada şöyle yine sözünü kestim. Lafımı
toplayacağım
toparlayayım.
Toplayacağım ben hepsini. Evet. Şey yapacağım.
Ya şöyle kötü değil. Şimdi bu adamın çok özel bir kostüme ihtiyacı var. Yani bu evde bunu dikiş makinesiyle dikmesi bana pek mantıklı gelmiyordu. Burada hani Iron Man'in orada yardım etmesi, parasıyla ona, kendi teknolojisiyle ona onu vermesi daha mantıklı geliyor mesela. Yani. Daha böyle mantığımı oturtabiliyorum o dünyada onu.
O Iron Man de nasıl bir kişi arkadaş ya. Herkese yetişiyor falan. Aynen bir yandan dünyayı kurtarıyor. Bir yandan en pahalı şirketi kuruyor falan işte. Bir yandan başka bir filmin başka bir hikayesinde yine ana karakter oluyor falan. Adam becerikli yani. Trailer'ı yine çok şey geldi yine bana mesela. Hep süper kahraman filmlerinde standart. Hep belli bir yükseliş var. Sonra bir tıkandığı, ana karakterin tıkandığı bir yer. İşte sen istemiyorsan işte ya gerçek hayatını yapacaksın ya süper kahraman olacaksın tarzında bir söylem falan. Sonra düşüşe geçme.
Sonra bir daha
kötü karakterin yükselişi falan. Bu açıdan mesela Batman üçlemesi Nolan'ın çektiği. O çok etkileyiciydi. Onu çok beğenmiştim.
Ya ben ilk filmden sonrasını onu da sevmedim. O da çok saçmalamıştı yani.
Şimdi bu kadar şeyini söyleyeyim, söyleyeceğim şey çok da önemli kalmadı ha.
Yani neyse diğer haberi geçelim. Okay.
Ya şeyden sebep biraz da hani sonuçta sadece Spider-Man filmi çıkarsan Spider-Man sevenler gelecek ama Iron Man'in de çok azımsanmayacak bir kitlesi var. Hani sırf onu filmde bir karede bile görülecek olsa onu görmeye gidecek belki yüz binlerce insan var. Yani onu da düşünerek illaki böyle birleştirme planları yapıyorlar.
Daha aksiyon da güzel gelecek ama ya. Yani. Aksiyonları falan.
Aksiyon bayağı iyi ya evet.
Yani gideceksin şey. Aksiyona gireceksin orada IMAX'te izleyeceksin falan. Kendinden geçerek.
Yani ben sinemada film fazla izlemiyorum ya. Yani sinema kültürünün de şey vahşileştiğini düşünüyorum. Yani tamamen insan sömürüsü üstüne kurulu.
Tabii bence de. Abi. Ben de izlemiyorum ama geçen
film severlerin kanını emmeye yöneldi. Yani nerede izliyorsun diyeceksiniz. Ben şeyi fark ettim. Şimdi sinemaya gidip izlediğimde filmleri Türk Hava Yolları'yla uçarken o filmi orada görüyorsun uçakta ve izliyorum. Uçakta vakit geçmiyor. Uçakta izliyorum hepsini. Benim öyle bir şansım var.
Ya bir de şu
yani
an mesela saat 9 seansında filme gideceksin. 9.30'a kadar reklam izliyorsun yani. Öyle yani şeyler
yok,
de var. Çok şey var.
Yok tamamen sömür abi. Patlamış mısır alıyorsun. Yani dünyanın en değerli maddesi ya o.
Kaç?
En dandi.
Daha değerli abi.
En dandi 10 lira falan. Birin başına para veriyorsun.
Abi gramajını tart altından daha pahalıya giriyor yani şey olarak. Patlamış mısır.
Dışarıdan sokuyoruz biz hep. Yalan yok yani.
Ben ücretsiz bir bilet geldi mesela bir yerden. O nedenle gittik mesela IMAX'e. Tamam IMAX'in kalitesi çok iyi. 22 metrelik ekranda izlemek çok keyifli. Ama 20 dakika reklam izledik. Yani biz sonra işte şeyler falan patlamış mısırla falan. Hani parasını verip gitmiş olsan 30-32 bilet daha 60 lira. Mısırlarda 20-20 menü 100 lira veriyorsun ya.
Bu düzgün bir yer
ve 20 dakika da reklam izliyorsun yani. O çok çılgın yani.
Yaptığın ne karanlıkta film izlemek yani.
Ya Blu-ray al evde de ışıkları kapat izle.
Ya bir de ben yani en son bir şey vardı. Yine bir aşk filmi. Eşim tabii ki şey yapınca çok dedi ki ya bu romantik film gidelim falan filan. Tamam dedim gidelim.
Ona hiç değmez mesela. Aksiyon da yok.
Bilet bulamadık ve en ön sıradan soldan almak zorunda kaldık bak bileti. Sattılar sonuçta aldık. Yani dedik ki sinema satıyorsa demek ki izlenebilir bir yer. Abi yok izlenemez bir yer. Yani size sattıkları yerde bir insanın uzun süre 10 dakikadan daha fazla filme bakabilmen mümkün değil. Hiçbir şey göremiyorsun zaten.
Boynun ağrı böyle.
Dedim ki ben çıkıyorum. Ya dedi ben de bir şey söylemeyeyim dedim ama hadi ben de çıkıyorum. 10 dakika sonra çıkmak zorunda kaldım. Yani beni kazıkladılar bildiğin. Demek ki sinemada o koltuk satılmaması gereken bir koltuk.
Oraya veya fiyatlandırma ayrı yapacaksın.
Evet fiyatlandırmayı ayrı yapacaksın. Yani. Ama kabul eden var. Kabul eden olduğu sürede yolan olacak. Yani bu ticaret hep böyle işte.
Arabanın bagajına gitmek gibi bir şey yani biliyorum.
Biraz aslında öyle bir o. Aynen yani dediğin gibi. Çok çünkü güzel. Biz şeyden konuşuyoruz yani Dolby ile konuşuyorduk. Dedik ki ya sinemada siz neye göre hazırlıyorsunuz bütün bu ses sisteminden? Ortadaki büroya göre dedi yani ortada. Tam ortadaysan eğer o ses sistemi, perde falan senin için kurulmuş. Geri kalansa o
yancı onlar yancı.
O yüzden ben pek savunmuyorum. Mesela çocuk filmleri var. Biz Bartu'yu tiyatroya götürüyoruz. En parasını güzeli. Ver tiyatroya götür. Daha pahalı tiyatro. Tiyatrolarda bu arada çocuk tiyatrosu falan demeyin. 65 lira tam bilet alıyorlar çocuğa. Velisiyle aynı fiyat ödüyorsun. Acıma yok yani o tarafta. Veli de yanında olmak lazım. Yani bayağı çılgın fiyatlar ama daha mantıklı abi.
En azından diğer tarafta zaten patlamış mısıyla bilmem neyle daha yüksek fiyata illaki vuruyor.
Evet vuruyor gerçekten dediğin gibi. Star Wars Battlefront 2 resmi olarak duyuruldu. Beklemiyorduk.
Daha büyük oyun olacak demişlerdi. Hikayesi olacak bu sefer demişlerdi. Bakalım bekliyoruz şimdi oyunun çıkmasını. İlk tanıtım videosu yayınlanacak. Orada bir tarihi vardı galiba ama gelsin bir tanıtım videosunda bir izleyelim.
15 Nisan.
15 Nisan'da bir gelsin nasıl yapacaklarmış. Görsellik olarak çok fazla bir şey sunacaklarını sanmıyorum ki zaten önceki Battlefront yeterliydi. Ona bir de mod yapmışlardı PC'de falan.
Ya zaten o oyun biraz şey gibiydi böyle grafik demosu, yani teknoloji demosu gibi bir şeydi. Çok onun oyun dünyasının dolu halini Battlefield 1 olarak görmüştük. O oyun çünkü çok boştu. Şimdi o doluluğu biraz daha arttırarak daha güzel bir Star Wars oyunu bekliyorum açıkçası ama işte ne kadar tatminkar olur, tatmin edici olur.
daha fazla oynanabilir karakter falan demişler. İlla ki. Star Wars hayranlarını daha fazla tatmin edecek bir oyun olacak ama bir normal oyuncuları da tatmin edecek mi? Onu göreceğiz bakalım.
Hep beraber bakacağız. Call of Duty'nin yani 2. Dünya Savaşı'na dönüşü Battlefield 1'in başarısından olabilir mi?
İşte bu güzel bir haberdi. Sanmıyorum bence. Çünkü hani onlar da baymışlardır. Advanced,
bir de uzayın ötesi yok
ki. Bir de şey
ya.
Var ya.
Yani uzayın ötesine nereye gideceksin?
En son Infinite Warfare dediler.
Yani. Üç farklı firma geliştiriyor yani. İlla ki benim tahminimce. Yani birisi bitirdiği zaman yaptığı oyunu çıktığı zaman. Diğer ikisi geliştirirken de o arka planda 3 sene sonra çıkacağı oyunun planlarına başlamıştır. Yani Battlefield 1 çıkmadan önce bence bunun planları başlamıştır.
İkisini
ama.
İkisini de benzer zamanlarda geliştirmeye başlamışlar.
Ama işte mesela o eski Call of Duty 2 mesela havasını verebilecek mi? O dönemki Dünya Savaşı gibi.
Şimdi
Captain Price olacak mı mesela?
Modernize edip sunarlar bence onu.
Benim için olay Captain Price resmen şu an. Hiç umudumu kestim oyundan ama inşallah güzel bir şey yapsınlar yani.
Geleneksel oynanışa sadık kalacağız ve işte hani şey falan köklerine döndüreceğiz seriyi demişler. Bunun dışında resmi bir açıklama yok ama sızdan görüntülerde işte World War 2 olacağını görüyoruz oyunun adının. Direkt 2. Dünya Savaşı'na döneceğiz. Bence güzel. Zaten özlemişti çoğu oyuncu da. Köklerine dönüp de hani o eski Call of Duty 2, 1 veya United Offensive ek paketi gibi bir oynanışta sunarlarsa 10 numara gider yeni görsellikle birlikte. Sledgehammer geliştiriyormuş. Hı hı. İşte Advanced Warfare'ı geliştiren firmaydı. Bir de Call of Duty Modern Warfare 3'ü geliştirmişlerdi. Hani onların sırası zaten bu sene. Bakalım bir oynanış görüntüsü çıksın. Infinite Warfare gibi bir şey olmasın trailer.
Ya zaten son oyunda kendileri de gördü işte trailer'a gelecektim ben de. O kadar büyük dislike alınca artık dediler bir şeyleri değiştirmek lazım ki kötü hali bile pek çok oyundan daha fazla sattı.
Sattı ya yani. Ve oyun da kötü değildi şimdi Allah'a.
Yani. Yani kendi oyun, için şey
senaryo
kötü.
Senaryo modu falan belki de şu ana kadar yine geliştirmiş
en yenilikçi.
En iyilerden, en iyi yenilikçilerden tabii. Bir tanesiydi. Hoşuma gitti yani.
Ama şimdi oyun. Yine bir tekrar şaha kalkacaklar
ama
bence.
Ama çok standart da bir oyunu sunmazlar umarım. Yani direkt de eski Call of Duty'nin aynısını yapıp sunmazlar Remastered gibi. Hani birkaç yenilik de orada da gerekiyor yani açıkçası.
Evet hep beraber göreceğiz. Destiny 2 de resmi olarak duyuruldu.
Evet buna da bu da Star Wars Battlefront gibi ya. İlk oyunda beceremeyip sonraki oyunda daha çok şey vaat eden oyunlardan bir tanesi.
Abi beceremeyip diyorsunuz da Destiny hala oynayan adam var ya.
Sonradan düzelttiler zaten güncellemelerle birlikte.
Ya zaten Bungie'nin sevenleri çok olduğu için firmanın oradan bir kemik kitle yakaladılar. O da hep devam ediyor.
Şimdi kısa bir teaser yayınlanmıştı. Siz bu programı izlerken yeni bir tanıtım videosu da gelmiş olacak zaten. Bakalım yani teaser videosu eğlenceli görünüyordu. Artık savaşın insanların kapısına kadar geldiğini falan görüyoruz işte videoda. Bakalım hikaye olarak ne sunacak, oynanış olarak neler geliştirecek. Ama bayağı oyuncu oynuyor hala işte.
Oynuyorlar evet. Yani popüler bir oyun. İkincisini deli gibi satacaklardır, bekliyorlardır herhalde değil mi?
Bir de prodüksiyonu da çok fazlaydı bu Destiny'nin. Tabii. Kaç 400 milyon dolar falan harcadılar ilk
Öyle
Destiny'ye.
Öyle bayağı yüksek.
Çok yüksekti. Ve kârı geçmişler midir bilmiyorum yani. GTA'da 400 milyon harcadı. Ama GTA kaç milyon sattı
ya bir
yani.
GTA'nın dünyasına baktığınız zaman yapabileceğin inanılmaz çok şey var. Burada hiçbir şey yok.
Evet. Ya Grand Theft Auto'yu da hala oynuyorum arada açıp.
Yani ya hala da güncelleniyor. Hala evet.
Şimdi Liberty City modu yapıyorlar mesela. Aç tekrar oyuna yani Liberty evet. City'ye gidersin.
Bir tek artık orada şeyin eksikliğini artık bariz bir şekilde hissediyorsun. Aslında şehirle etkileşim diye bir şey yok. Hani bak ilk başta şehir o kadar büyük.
Sıkılıyorsun artık ya.
Araba çok fazla var. Uçak muçak derken fark etmiyorsun onu. Şehirle etkileşim diye bir şey yok oyunda.
İlk girdiğinde şey diyorsun. Oha Michael'a bak lan Flip Flop parmak arası terliklerin fiziğini yapmışlar. Ayağına vuruyor falan.
İlk böyle çok şey sonra asıl olaya bakıyorsun. Şehirle ilgili hiçbir şey yapamıyorsun. Yani bir hamburgerciye gir otur hani oradan bir şey yap. Her şey
kısıtlandı. Onlar hep kısıtlandı. 4'te şey daha fazlaydı mesela. Hot dogçu vardı gidiyordun yiyordun.
Hele San Andreas'ta dünyanın şeyi vardı.
Yani San Andreas'ta kas yapıyordun ya spor salonu gidip. Karakter kaslanıyordu,
şey
göbekleniyordu.
Eskiden, ambulansa yaralıyı koyup götürüyorlardı falan hatırlarsın. Bunun onların hiçbiri yok artık.
Gelip kalp masajı yapıyorlar, bakıyorlar, gidiyorlar.
Gidiyorlar ya, aptalca bırakıp gidiyorlar. İtfaiye de o dürüst çalışmıyor mesela bunda.
Şehrin insanlarına böyle planlama hatalar var. Mesela spor bir arabayı çalıyorsun, içinden inşaat işçisini atıyorsun. Şoför inşaat işçisi. Sen o arabayı nasıl alabildin?
Çalmıştır oğlum bence.
Ya o da olabilir yani.
Çok değişik bir dünya. Mesela kaldırım kenarına hafif yanaşıyorsun. Millet diye korkarak kaçmaya başlıyor. Polise haber veriyor. Yani çok mantıksızlık, tutarsızlıklar da var aslında.
Ama yine hala da açık dünya dediğiniz zaman.
Ama Red Dead Redemption bir gelsin hepimizin dibi düşecek burada. Yani.
Ama bak Red Dead Redemption'ın dünyası yani o dönem çıkan GTA ve Red Dead Redemption mesela daha özgür ve daha şeyler. Aynen. Daha canlı bir dünyaları var. Daha fazla şey yapabiliyorsun dünyanın içinde. Bunda çok kısıtlama var. Bakalım inşallah yeni Grand Theft Auto'da yeni konsolların da gücünden full yararlanırlar. Çünkü aslında Grand Theft Auto, bakmayın siz bu kadar limitlenmesinin sebebi de Xbox 360'a çıkmış bir oyun.
Tabii canım. Ya 3 nesil çıkarttılar, 3 kere de sattılar yani.
3 nesilde aynı oyunu sadece yüksek çözünürlükte tekstür koydular. Yani oynamış gibi bir şey değiştirmediler. Oyun çok eski oyun ha, konuşuyoruz hala. Yani, hala oynuyor.
2013'te çıkan oyun 4 sene
mesela
geçmiş.
Mesela yeni PC alan yine o oyunu oynuyor. Ve ek paket çıkartmadılar oyuna doğru dürüst.
Yani sadece şey yapıyorlar, DLC'ler çıkartıyorlar da hep online'daki online, yarışlara. Evet. Hiç öyle hikaye DLC'si çıkmadı yok. Eski oyunlardaki gibi.
Haberi bile yok.
Ki çıkmaz herhalde bu saatten sonra, bilmiyorum 4 sene geçti aradan ama.
Yenisini çıkardılar herhalde.
Online'ın da geliştirmeleri lazım zaten ya. Çok kısıtlıydı online'da ya.
Tabii canım.
İşte yeni oyun belki de fark yaratabilir.
Evet, GTA'ya geçtik buradan. GTA'yı konuştuk bir güzel ama.
Yalnız bırakasın gelmiyor. Konuş tabii bir canım. Sürü olayı var. Burada ikisinin sonuna geldik arkadaşlar. Umarım keyifli bir program olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.
Taiwan Excellence ikisi biri sundu.